Ayrım 44.
Benim gibi pozitif bilimle uğraşan bir insana yakıştıramadı bu kuruntuları. Tanımadığım bir doktora gideceğim. Dönüşte Günsel'e uğramak istedim. Yolda o sıkıntı gene geldi. Orada düşüp öleceğimi sandım. Bir otomobile zor attım kendimi. Eve döndüm. Beni öyle bir durumda görmesine katlanamazdım. 22 Şubat. Dün gece sabaha kadar sis vardı limanda. Bir düdük durmadan öttü. Başımı yastıklara gömdüm. Yorganın içine soktum. Fakat o boğuk ses her şeyi deldi. Kulağımda çınladı sabaha kadar. Eskiden buhranlı gecelerimin sabahında güneşin doğuşu beni sakinleştirirdi. Şimdi sıkıntı veriyor. Yeni bir güne başlamanın sıkıntısını. Basma perdenin arasından giren ışınlar yaşanacak uzun bir günü gözüme sokuyor. Öğleden sonra dayım geldi. Aptalım biridir. Onun hiç yoktan bir tartışmaya girdim. Konuşmanın yarısında ateşimin yükseldiğini hissettim. Derece koydum. 38.4. Hemen içeri gidip yattım. Annem endişelendi. Aptal dayım da telaşlandı. Acele gitti. Beter olsun. Nedir bu insanların benimle alıp veremediği? Hastalıkla bile bir ayrıcalık tanımıyorlar bana. Daireden işe gitmem için hiç baskı yapmıyorlar. Müdür keyfine baksın diyormuş. Bir bakıma keyfime bakıyorum sayılır. Hastalığımdan başka bir düşünceyle yormuyorum kendimi. Hastalığım da önemli olmadığına göre. Yıllardır günlük tutmayı hayal ederdim. Şimdi vaktim var, bir şey düşünemiyorum. Yazdıklarımı okudum. Aptalca sözler etmişim. Kendimi kötülemeye söz vermişim. Onu da yapamıyorum. İnsan Kafka'yı okuyamazsa bitiktir işi. Bir silgi gibi tükendim ben. Başkalarının yaptıklarını silmeye çalıştım. Mürekkeple yazmışlar oysa. Ben kurşun kalem silgisiydim. Azaldığımla kaldım. Bütün günüm tedirgin bir beklemeyle geçiyor. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Ne gelecek? Bilmiyorum. Adını koyamadığım bir şeyden korkuyorum. Soyut bir korku içimi dolduruyor. Bu korkuyla uyanıyorum ve bekliyorum. Belki korkularım sayılamayacak kadar çok. Ateşimin düşmemesinden korkmam bunlardan biri. 24 Şubat. Dün de başka bir doktora gittim. Genç bir adamdı bu. Ona her şeyi anlattım. Mesleğimi sordu. Doktorlar ve mühendisler çok yorulurlarmış. Bana dert yandı. Hiç durmadan çalışıyormuş. Yatağa yatsa onun da hasta olduğu ortaya çıkarmış. Ne diyeyim? Üzülmeyin dedim. Ona çalışamadığımı, 2 haftadır dinlendiğim halde bir işe yaramadığımı söyleyemedim. Ona hak vermek için çok çalıştığımı, sabahlara kadar proje çizdiğimi söyledim. Başını salladı. Ayrılırken mesleklerimizin güçlüğünden söz ediyordu durmadan. Bu arada kalbimin, ciğerlerimin ve midemin sağlam olduğunu öğrendim. Tansiyonum da normal. Radyoskopide kötü bir bulgu görünmedi. Böylece doktorlara ve tıp bilimine güvenimi kaybettim. Ateşim neden düşmedi diyorum. Gizli bir iltihabın olabileceğini söylüyorlar. Bu ateş işini fazla büyüttüğümü gösteren bir ifade görüyorum yüzlerinde. Sağlam olan yanlarımı bildiğim bir dille anlatıyorlar. Hastalığıma gelince Latince'ye başvuruyorlar. Onlara güvenim kalmadı. Kendi başımın çaresine bakacağım. Hastaneden dönerken Günsel'e uğradım. Beni görünce sarardı. 15 gündür sakalımı kesmiyordum. Saçlarım uzamış. İsa'ya benzeyip benzemediğimi sordum ona. Birden kapısını çalıverdim işte. Onu sevdiğimi sanıyorum. Heyecanlanıyorum Günsel'i görünce. Ona durmadan Günsel'i demeyi seviyorum. Günsel'i, Günsel'i. Korkularımı ve hastalığımı unuttum onun yanında. Ertesi gün Burhan'a bu duygularımdan bahsedince yumuşak bir sesle yalancı bir iyileşme dedi. Burhan'ı görmekten hoşlanmıyorum artık. Akıldan uzaklaşmak istiyorum. Aptalca duygulanmaktan korktuğum için çevremi akılla doldurmuşum. Aşktan, üzüntüden bahsedebileceğim aptal insanlar arıyorum. Hastayım sevgilim dedim Günsel'e. Üzmek de istemiyordum onu. Hastaneden, doktorlardan bahsettim, güldürdüm onu. Hastalığımı unutturdum. Günsel'i de anlatmama kaptırdı kendini. Onu kandırdım. Burhan haklıydı galiba. İyileşmem geçiciydi. Günsel'i bana inanmamalıydı. Kendimi acıdım. Kimse hastalığımla ilgilenmiyor diye. Oysa ben gittikten sonra üzüldüğünü biliyorum. Ne bileyim, aptallıklar içindeyim. Ayrılırken Günsel'i öptüm. Oysa öpmek istemiyordum. Bilmem neden. Ağzı hafifçe içki kokuyordu. Bir aydır içki içmemiştim. Günsel'den içki istemiştim. Bir yudum alıp bıraktım. Gerisini ona içirdim. İçki içememek düşüncesi beni korkutuyordu. Kitap okuyamamak düşüncesi beni korkutuyordu. Günsel'i sevecek gücüm, isteğim kalmaması ihtimali beni korkutuyordu. Ona bu korkularımdan bahsedemiyordum. Beni sevdiğini biliyordum. Onu öpmek istemiyordum. Düşüncelerime yabancı kaldığını sanıyordum. Beni korkutan şeyleri de çok kötü ifade ettim onu anlatırken. Beni anlamayacağı korkusuyla büsbütün berbat ettim. Dünyada sevdiğim her şeyden uzaklaşmaktan korkarken onu öpmeyi nasıl isteyebilirdim? Belki de bir kadına korkularımı anlatmaktan utandım. Erkek de olsa utanırdım belki. Gözleriyle ne istiyorsun benim sevgilim diyordu. Ne istiyorsun? Bana olduğu gibi söyle canım Selim. Anlamasam da istediğini yaparım hemen. Ben bunu istemiyordum. Hayır, istiyordum. İstemesem eve dönünce Günsel ile istediğim gibi konuşamamış olmanın üzüntüsünü çekmezdim. Bazı hareketleri yapmama içimde bir şey engel oluyor sanki. İstediği gibi hareket etmezsem beni bir boşluğa yuvarlamakla tehdit ediyor. Kafka'nın kitabını elimden atmamı da o söyledi bana. Şimdi anlıyorum. Benim hiçbir şey yapmamı istemiyor. Sözde koruyor beni. Gece uykumun içinde bir el çekti göğsümden. Uyandırdı beni. Korkuyla sıçradım. Neden gece yarısı uyandırıyor beni? Böyle koruyuculuk olur mu? Neden beni yazmaya çalıştın diyor sanki. Peki dedim. Bırak uyuyayım. Söz veriyorum. Ne Kafka'yı okuyamadığımdan yakınacağım, ne de Günsel'i sevip sevmediğimi düşüneceğim. Bir yandan da korkarak düşünüyordum. Beni uykuda en zayıf anımda yakalıyor. Buna fırsat vermemeliyim. Doğruldum, yatakta oturdum. Günah duygusu gibi bir şey. Ceza da veriyor ayrıca. Hayır, yatakta da oturmamalıyım. Kalktım, elektriği yaktım. Annem de uyandı. Ön odaya geçtik birlikte. Sabaha kadar oturduk karşılıklı konuşmadan. Yalnız kalacak gücüm yoktu. Başkalarının yanında beni tehdit etmiyordu. Bu nedenle de yalnız kalmak istemedim. Annem de konuşmaktan, sormaktan korkarak oturdu sessizce. Ona ilaçların beni bu duruma getirdiğini anlattım. İnandığımı bilmiyorum. Çok konuşmaktan da korkuyordum. Sanki konuşursam içimde azalan yaşama gücü büsbütün bırakıp gidecekti beni. Konuşmadan, düşünmeden, hareket etmeden durmakla koruyabilirdim gücümü ancak. Onun da benden istediği buydu. Hava aydınlanırken uykumun geldiğini hissettim. İçeriye yatağa gitmeye korkuyordum. Biraz daha bekle, biraz daha. Ona karşı koyabilecek kadar kuvvetlenmeliydim. Bir kitap aldım kendimi denemek için. Bir iki sayfa okudum. Bir şey olmadı. Ondan neden korkuyorsun dedim kendime. Bilmiyordum. Benim için istediği huzurun pek istenecek bir şey olmadığını seziyordum. Odama gittim ve hemen uyudum. Uyandığım zaman gene korkuyordum. Tekrar nasıl uyuyacaktım gece? Şimdi bu satırları yazarken de korkuyorum. Acaba bunları yazmak doğru mu? 27 Şubat. Bu sabah Hilmi geldi. Ona günlüğümden bahsetmedim. Kimseye hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Ben de düşünmüyorum. Ne olduğumun farkında değilim. 20 gündür hasta olduğumu söyleyince şaşırdı. Benim ortadan kaybolmam alışıktır. Onu istediğim zaman aradığımı bilir. Yatağın yanındaki sehpanın üstünde duran kağıda baktı. Her sabah ve akşam ateşime bakıyor, bu kağıda yazıyordum. Doktor istemişti. Kızdı. Kağıdı alıp yırttı. Verem geçirdiğinden beri doktorlara kızar. Onlara kalsaydı şimdi ölmüştüm der. Benim de böyle belirsiz bir hastalık yüzünden bu acıklı duruma düşmeme kızdı. İlaçları da bırakmamı söyledi. İlaçların kötü etkilerinden kurtulmak için ilaç aldığımı söyledim. Antihistaminik diyorlar ya, işte ondan. Kalkıp giyinmemi istedi. Kalktım, giyindim. Artık iyi bir insan oldum. İtiraz edecek gücüm kalmadı. Öğleye kadar bir işi varmış. Birlikte çıktık. Ben daireye gittim. Bütün işleri bıraktığım gibi buldum. Bu ülkede zamanı nasıl geçtiğini anlamak için bir ölçü yok elimizde. Küçük memurlar şeflerine geçmiş olsun dediler. Müdür bir iş yolculuğu için adam aradığını, istersen benim için bunun bir değişiklik olacağını söyledi, kabul ettim. Gitme deseydi ona da pek iyi derdim. Bir müteahhitin 2 aydır itiraz ettiğim bir evrakını imzaladım. Sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Kızdığımı bildiği halde beni yemeğe çağırdı. Hemen kabul ettim. Kemal suratıma baktı. Ne oldu senin ilkelerine demek ister gibiydi. Benim için can sıkıntısından başka bir anlamı olmayan şeflikte gözü vardı. Onu da sevindirmek istedim. Yorgun olduğumu, şeflikten ayrılıp daha rahat bir işe geçmek istediğimi söyledim. Gözleri parladı. Duygularını saklamasını bilmez aptal. Giderken paltomu tutacak kadar alçaldı. Bu hareketine de itiraz etmedim. Müteahhit beni lüks bir lokantaya götürdü. Beyaz örtüler, sessizlik, büyüklük biraz iyi geldi bana. Adam durmadan konuşuyordu. Bu asık suratlı şefin bugünkü davranışına şaşıyordu. Karşımda saygıyla oturuyordu koca adam. Benden en aşağı 30 yaş büyük olmalı. Üstelik o da mühendis. Ne sıkıcı bir işi var. Canım sıkıldı gene. Hiçbir şey yiyemedim. Tabaklardaki yiyecekler gözümde büyüdü. Dönerken yolda uzun uzun arabasının özelliklerinden bahsetti. Bir düğmeye basınca camlar yıkanıyor, bir düğmeye basınca kuruyor, bir düğmeye basınca pencereler iniyor, bir düğmeye ne söylediğini izleyemiyordum. Düğmeler bitmiyordu. Bütün bu aşağılık durumlara, düğmelere sahip olmak için katlanıyor. Bana çocuklarının resmini gösteriyor. Oysa ben güzel bir metresi olduğunu biliyorum. Kötü bir şaka yapıyorum. Metresi olduğunu ima ediyorum. Gülüyor. Erkeklik üzerine bir şeyler söylüyor. Onu duymuyorum. Gülümsüyorum. Dayım geçen gün evlenirsen bu huzursuzluğumun geçeceğini söyledi. Neredeyse evden kovacaktım. Babam öldüğünden beri babalık taslıyor. Zavallı babacığım. Beni zengin bir kızla evlendiremeden öldü. Ne korkunç. Zengin bir kızla evlenmemi isteyen insan benim babamdı. Bence aşağılık bir taraf olmalı. 2 Mart. Bu yolculuğu neden yaptım bilmem ki. Otel odalarını eskiden beri sevmem. Evlerinden atılmış insanlar içindir oteller sanki. Kendimi nereye atsam faydasız. Uçağa ilk defa bindim fırtınalı bir gecede. Uçak alanında da çok üşüdüm. Gene hastayım. İlaçlarımı banyodaki etajere dizdim. Boğazım ağrıyor. Gargara yaptım. Nezleyim. Burnuma ilaç damlattım. Aptalca bir çırpınış içindeyim. Hiç iyileşmeyeceğimi biliyorum. Aynada yüzüme baktım. Yorgun bir yüz. İhtiyarlamaya başlamış. Gözlerimi kıstım. Çizgiler belirdi olur olmaz yerlerde. Kafatasımın çok inceldiğini hissediyorum. Yürürken çok dikkat ediyorum. Bir yere çarparsam sanki dağılacak. Camdan bir kafanın içinde ağır bir beyin. Başımı taşıyamıyorum. Çıkıntılı yerlerden geçerken korkuyorum. Berbere gittim. Binayı pürüzlü bir sıvadan yapmışlar. Sıvanın sivri uçları beynimi delecekmiş gibi geldi. Berber de yüzümü yorgun buldu. Sakalım zor tıraş ediliyormuş. Biraz konuşsaydık belki o da evlenmemi tavsiye ederdi. Ben parçalarımı bir arada tutmak için olağanüstü bir çaba harcıyorum. Tutmuş benden ne istiyorlar? Selim gibi görünmenin bana neye mal olduğunu bir bilseler. Yatağın içinde büzülmüş bu satırları yazarken nasıl kahramanca bir dayanma gösterdiğimi fark etmiyorlar. Kimse karşısındakinin parçalanışını görmek istemiyor. Otel odasından sokaktaki gürültülerin azalışını korkuyla izliyorum. Biraz sonra sessizlik gelecek ve ben korkularımla baş başa kalacağım. Korkularımla iyi geçinmeye çalışıyorum. Onu da kızdırmamaya çalışıyorum ayrıca. Kitapları görünce içim bulanıyor. Bu duygumdan daha çok onu sevindirecek ne olabilir? Ona duyduğum saygı sözde kalmıyor. Gurur kırıcı alçalmalara başvurarak beni rahat bırakması için yalvarıyorum. Sokakta daha gürültüler varken o kadar önemsemiyorum onu. Sonra alçakça yalvarmaya başlıyorum. Bütün odayı dolaşıyorum. Bütün gizli köşelere bakıyorum. Akşam üzeri ilk indiğim otelde ilaçlarımı yerleştirmek üzere banyoya girmiştim. Banyonun içinde kaygan yüzeye tırmanmaya çalışan dev bir hamam böceği gördüm. Onu öldürecek gücüm yoktu. Orada olmasına da dayanamıyordum. Odaya döndüm. Hamam böceğinin beyaz ve kaygan yokuşu nasıl tırmanmaya çalıştığını gözlerimin önünden silemedim. Bavulumu kaptığım gibi aşağı indim. Otel katibinin önünden geçerken bir şeyler mırıldandım. Caddeye attım kendimi. Hemen yoldan geçen bir otomobile bindim. Otel katibinin peşimden gelmesini önlemek istiyordum. İyi günlerimde bile Kafka'nın değişim hikayesini okuyamamıştım. Hamam böceklerinden nefret ederim. Görüldüklerini anlayınca duyargalarını bir sallayışları vardır, hain hain bir kaçışları vardır. Kafka'nın o hikayeyi sonuna kadar yazabilmesine şaşıyorum. Böceği hala görür gibiyim. Bu münasebetsiz düşüncelerle nasıl uyuyacağım? Bu şehre neden geldim? Evler ışıklarını o kadar erken söndürüyorlar ki. Saat 9'da sokaklarda kimse kalmıyor. Pencereden bakıyorum, karanlık ve belirsizlik. Karanlıkta şekilleri birbirinden ayıramamak içim ürpertiyor. Pencereden geri çekiliyorum. Karanlığı görmemek için perdeleri sıkı sıkı kapatıyorum. Saat 9:30. Hemen giyinip çıkmalıyım. Bütün geceyi bu odada geçiremeyeceğim. 3 Mart. Daireye ait bir inşaatın gerekli olduğunu savunmak için belediye mimarının karşısında öğleye kadar ter döktüm. Tartışma uzadıkça nezlem şiddetlendi, boğazımın ağrısı arttı. Durumumun anlamsızlığını seziyordum. Gene de alışkanlığın verdiği bir inatla, anlayamadığım yorucu bir inatla direniyordum. Benim bu odada ne işim vardı? Üstelik bütün sözleri de duymuyordum. Estetik gibi bir söz duyuyordum yarım yamalak. Kelimeyi alıp biçimlendirmeye çalışıyordum. Kafam boşalıyor ve soyut kavramlar üzerine konuşuyoruz. Karşıma ölçüler konuluyor. Bu mimarları sevmiyorum. Sarsılmaz ölçüleri var. Herkes bu ölçüleri anlamak ve gerçekleşmeleri için mimarlara yardım etmekle görevli. Hiç kuşkuya düşmüyorlar. Ben hamam böceğinin bana verdiği dehşetten bahsetmek istiyorum. Onun yerine ağzımı açtığım zaman teknik zorunluluklardan söz ediyorum. Beni küçümsüyor. Önüme planlar, kesitler, perspektifler yığıyor. Kalın kalemlerle yumuşak kağıtlara sonsuz çizgiler çiziyor. Bulutlarla, ağaçlarla ve dört köşe insanlarla çevrili binalar gösteriyor. Gururla gülümsüyor. Kalemi elinden alıp sakalı uzamış bir dilenci resmi çizmek istiyorum. Prizmalar çiziyor. Yan yana üst üste prizmalar. Düşüncelerini çizgiyle ifade ediyorlarmış. Ben yazıyla bile anlatamıyorum. Bir korku resmi çizmek istiyorum. Onu çizmek istiyorum. Boyanmış süngerler, tutkallanmış kumlarla dolu bir maketin yanına götürüyor beni. Bakıyoruz, bakıyormuş gibi yapıyorum. Gözlerine bakıyorum. Yumuşamasını bekliyorum. Terliyorum, nefessiz kalıyorum. Ağrıdan gözlerim kapanacak sanıyorum. Tekliflerini aptalca buluyorum, hiçbir sebebe dayanmadan. İnsan gibi konuşsana, mimar gibi konuşmayı bırakıp. Silüet diyor. Bizim bina o silüet dediği şeyi bozacakmış. Yer çizgileri, kütleler. Göz kapaklarım ağırlaşıyor. Ona içimin paramparça olduğunu anlatmak istiyorum. Kurşuni soğuk gözleri cesaretimi kırıyor, kızıyorum. Mühendislikten anlamamakla suçluyorum onu. Teknik bilgisizliğini yüzüne vuruyorum. Aslında ne dediğimi bilmiyorum. Ben kırık dökük ayakta durmaya çalışırken beni hırpaladığı için teklifini reddediyorum. Ne dediğini bile duymadım oysa. Yorgun bir intikam. Birbirimizi tehdit ediyoruz. Dairenin mimarını da yanıma alsaydım diye düşünüyorum. Birbirlerine girselerdi. Beni anlamadığını, uydurma bir projeyi savunmanın nedenlerini bilemediğini söylüyorum. İçimden beni anlamadığın için, gözlerini beğenmediğim için karşı çıkıyorum sana diyorum. Bir sonuca varamıyoruz. Bir sonuca varmak istemiyorum. Adamlar girip çıkıyor odaya. Paftaları getirip açıyorlar önümde. Bakamıyorum. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Gene de yorgun, isteksiz direniyorum. Bir sözün ucuna yapışıyorum son gücümle. Çekip duruyorum. Anlamayacakları yersiz teknik deyimler kullanıyorum. Yapmış olduğumuz masraflardan, tahsisat yokluğundan dolayı kabul edemeyeceğimi ileri sürüyorum. Bir kişi daha, bir kişi daha geliyor, kalabalıklaşıyorlar. Bütün gücümle estetiğe karşı duruyorum. Oda sigara dumanı doluyor. İçtiğim sigaralardan tat almıyorum, nezleyim. Oda dumandan mavileşiyor, şekilleri daha güç seçiyorum. Mimar dumanlar arasında soluklaşıyor, uzaklaşıyor. Öğle tatili oluyor, dağılıyoruz. Hiçbir cevap veremeyeceğimi, merkezde konuşabilirsem belki bir karara varabileceğimi bildiriyorum onlara. Kağıtları, dosyaları topluyorlar, elimi sıkıyorlar, gülümsemeye çalışıyorum. Sigara ağzımı acılaştırmış, hastalık vücudumu dağıtmış, tartışma beynimi ağırlaştırmış. Terden ıslanmış tenim üşüyor. Otele dönüp yatıyorum. Telefonla daireyi arıyorum. Müdür direnişimi beğeniyor, başka yollarla baskı yapacağını söylüyor. Ona da karşı çıkmak istiyorum. Sonra dairenin mimarıyla konuşuyorum. Çok itiraz etme diyor bana. Projenin gerçekten biraz aceleye geldiğini söylüyor. Bana kütle, estetik ve fonksiyon bir de silüet hakkında basma kalıp bir iki formül versen diyorum. Gülüyor. Hastayım diyorum. Öğleden sonra söyleyecek sözüm kalmadı. İşi bitirmek istiyorum. Üzülme diyor. Bitirmesen de olur. Bu kadar direnç gösterdiğime şaşıyorum. Kimse beklemiyor benden bunu. Ağlamak istiyorum. Yatağa uzanıp uyukluyorum. Saat 4'e doğru uyandım. Sabah yaşadığım öldürücü saatleri düşündüm. Bu duruma nasıl geldim? Neden bana yaşamasını öğretmediler? Neden bana bizden bu kadar gerisini sen bulup çıkaracaksın dedikleri zaman isyan etmedim? Hayata atılmak gibi bir çılgınlığı nasıl yaptım? İnsanların dünyasına atılmayı nasıl göze aldım? Ben insan değildim ki. Yaşamadığım bir hayatın içine nasıl atıldım? Beni nasıl gürültüye getirip de bu soğuk bakışlı mimar gibi insanların karşısına çıkardılar? Onlar da bilemezdi. Görünüşümle insana benziyordum. Denemelerden geçmiştim. Onları aldatmayı başardım. Sonumu kendim hazırladım. Her an ne yapacağımı söyleyemezlerdi bana. Beni aldattılar. Gene de suçluyum. İnsanların en verimli olduğu çağda tükendim. Her anı ne yapmam gerektiğini düşünerek geçirdiğim için çabuk yoruldum. Bana müsaade. Bir insanla konuşmak, ona bütün derdimi anlatmak istedim birdenbire. Günseli'ye mektup yazmaya karar verdim. Uçağa bineceğimi duyunca sararmıştı biraz. Bir insanın sizin için endişelenip sararmasının güzel bir yanı vardır. Bir yandan da benim için üzülmesi, kendimi rahatça düşünmeme engel oluyor. Oturdum ve iyi olduğumu bildiren sıkıcı bir mektup yazdım. Oysa hamam böceğinden söz etmek istiyordum. Keyfim kaçtı. Dün gece sokaklarda dolaşırken bir tiyatro ilanı gördüm. Bu geceyi uzatabilmek için oraya gitmek istiyorum. İçki içemediğim için akşamlara vakit geçmiyor dışarıda. Şehirde tanıdıklarım var. Onlara gitmek geçmiyor içimden. Onlara neden bahsedebilirim? Düşünmek bile beni yoruyor. Galiba ölmeliyim ben. Öleceğimi anladığım için mi korkuyorum? Belki de sadece korkularım ayakta tutuyor beni. Geceleri beni uyandıran, her anımı büyük bir gerginlik içinde yaşatan şey o, belki de ölüme karşı uyarıyor beni. Beni korkutarak bir bakıma yaşamaya zorluyor. Neden yaşamalıyım sorusunu sormamı engellemek istiyor. Bu nedenle Kafka'yı okutmuyor bana. Günseli'ye aşkımı, hayatın anlamını düşünmemi önleyerek beni ayakta tutmak istiyor. Beni bir cehennemde yaşatmak pahasına düşüncelerimden uzaklaştırmaya çalışıyor. Küçümsüyor elbette beni. Sen Kafka'yı okuyarak dayanamazsın bu hayata diyor. Kafanın böyle bir gücü yok. Meselelerin derinine inince beklediğini bulamazsın, yıkılırsın. Bu nedenle sevmiyorum onu. Ölüm pahasına da olsa güçsüzlüğü kabul etmek ağrıma gidiyor. Zarar yok diyorum. Uğrunda ölmek bile güzel. İçinden gülüyor bana. Atıyorsun diyor. Bu korku, bu hayata sarılma, bu ilaçlar, gargaralar neden? Neden perdeleri kapıyorsun? Neden ölesiye tartışmalara giriyorsun? Neden Günseli'ye iyi olduğunu yazıyorsun? Onun insafsızlığına dayanamıyorum. Sen gene bana bırak kendini diyor. Ben seni yalancıktan öldürürüm. Sonra gene yaşarsın. Atlatırız ölümü, gerçek ölümü. Pis pis gülüyor. Ölümde uzun bir gece var. Bu meseleyi kapatmalıyım. 4 Mart. Neden bu tiyatroya gittim? Şimdi kafama saplanan düşünceyi söküp atamıyorum. Dün gece İpsen'in hortlaklar oyununu seyrettim. Tiyatronun kapısında duran zayıf gencin sevgilisi onu atlatmasaydı bütün bunlar başıma gelmeyecekti. Taşralı bir tüccara benzeyen orta yaşlı bir adamla birlikte biletleri sevinerek aldık bu gençten. Tüccarın yanında oturmak düşüncesinden rahatsız oldum. Fakat bütün biletler bitmişti. Ben o gencin yerinde olsaydım yalnız başıma girerdim tiyatroya. Gelmeyen sevgiliye inat. Taşralı tüccarla girselerdi ben kurtulacaktım. Olmadı. Oyun başlamadan son dakikada bilet bulmak bir talih işiydi. Bu nedenle kendimi biraz da akıllı saydım. Şimdi yatağıma büzülmüş büyük bir dehşetle genç Alving'in beyninin nasıl yumuşadığını düşünüyorum. Ya korkusu tıpkı benim korkuma benziyor. Yatağa uzandım ve kımıldamadan yattım. Beynimin yumuşamasına engel olmak istiyordum. Kımıldamazsam bunu başaracağımı sanıyordum. Henüz aklım başımdaydı. Beynimin erimesine karşı tedbir olarak kımıldamadan yatarken bir yandan da bunun aptalca bir çare olduğunu biliyordum. Demek ki aklımı koruyabiliyordum. Belki korkumun değil fakat düşündüğüm çarenin saçmalığının farkındaydım. Korkum da yersiz olabilirdi. Oswald Alving'in hastalığının kökleri babasının gençlik günahlarıyla ilgiliydi. Olsun, bu durumu değiştirmez. Babamın da gençliğini nasıl geçirdiğini bilmiyorum. Duyduklarım bu bakımdan pek ümit verici değil. Uzun yıllar hovardalık yaptığını övünerek söylerdi. Fakat neden bu oyunu seyrettim, hem de böyle bir sırada? Bütün bunları düşünmek zorunda kalmayacaktım. Beynimin geleceği hakkında kuşkulara kapılmayacaktım. Oyuncular ne kadar duygusuz. Alving'i oynayan genç oldukça başarılıydı. Bütün bu korkunç sözleri her akşam aynı şekilde nasıl söyleyebiliyor? Oyundan sonra arkadaşlarıyla şakalaşarak makyajını nasıl kayıtsızca silebiliyor? Bana kalırsa hastalanıp ikinci geceden itibaren oynayamamalıydı. Fakat o benim gibi değildi ki. Normal, normal, anormal. Bu kelimeleri çocukluğumdan beri sevmem. Daha o zamanlar bazı akrabalarım bana anormal derlerdi. Bu sözler insanın yüzüne söylenmez, gene de duyar insan. Anormal. Bu çocuk anormal. Bu çocuk normal değil. Onlara göre durmadan kitap okuduğum, hatırladığıma göre çok okumazdım doğrusu ve misafirlerin yanına çıkmadığım, bu yanına çıkmak deyimi beni ürpertirdi, içime bulantı verirdi ve gereken yerde gereken kelimeyi bulamadığım için bu nedenle bana ayrıca aptal da derlerdi, anormaldim. Ben de büyüyünce çok normal olmak ve onları utandırmak için yanıp tutuşurdum. Galiba haklı çıktılar. Nasıl bildiler bunu? Onların akılsız, duygusuz ve bilgisiz olduklarını bildiğim için haklı çıkmalarına bütün kalbimle ve aklımla ve öfkemle isyan ediyorum. Ben haklı çıkmalıydım, olmadı. Sebep olanların gözü kör olsun. Bir zamanlar tutunamayanlar diye bir söz etmiştim. Şimdi bu sözü çok hafif buluyorum. Odadaki bütün ışıkları yaktım, banyonun kapısını açtım. Bütün gece onun gelmesini bekleyeceğim herhalde. Beni uykuda yakalamasına izin vermeyeceğim. Onun kıskançlığından da bıktım usandım. Kitap okumamı istemez, düşünmemi istemez, oyun seyretmemi istemez. Böyle bir baskıya gireceğimi bilseydim daha önce evlenirdim. İfsen de nasıl yazdı bu oyunu? Yazmaya nasıl dayanabildi? Ben nasıl yazdım hamam böceğini? O başka.